Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dostlarımız, değerli dinleyenlerim, tefsir derslerimizde Şura suresinin 15. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Bugün Rabbimiz izin verirse 15. ayetten 20. ayete kadar Rabbimizin kelamını hem tilavet edeceğiz, okuyacağız, hem de anlamaya çalışacağız. Önce tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yapıyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felizalike fed'u vestakim kema umirte ve la tettebi' ehvâehum ve kul âmentu bimâ enzelallâhu min kitâb ve umirtu li'a'dile beynekum Allahu Rabbuna ve Rabbukum lena a'maluna ve lekum a'malukum la hucce beynena ve beynekum Allahu yecme'u beynena ve ileyhil masir. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث دنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerim, Şura suresinin 15 ila 20. ayetleri arasını okumuş olduk. Rabbimiz her bir ayetinde kullarına nice nice hidayetler, rahmetler ihsan ediyor. Yol gösteriyor her bir ayet, yol bilmek isteyene, yol sorana. Rabbimiz doğru bir şekilde anlamayı nasip eylesin her birimize. Hayat reçetemiz, bir anlamda hayat kılavuzumuz olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı gece gündüz okuyarak anlamaya çalışmak, Allahu alem, gök kubbenin altında en hayırlı amellerden biridir. Yüce Rabbimiz Şura suresinin daha önceki derste gördüğümüz 13 ve 14. ayetlerinde şöyle buyuruyordu. Bugün okuduğumuz bölüm burayla da bağlantılı olduğu için en azından ayet-i kerimeleri ve meallerini okuyalım arzu ediyorum. Estağfirullah. Şer'a aleyküm mineddini mâ vassâ bihi Nuh'a vellezî evhaynâ ileyk ve mâ vassaynâ bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa en akîmü'd-dîne ve lâ teteferrakû fîh. Kebur alel müşrikîne mâ ted'ûhum ileyh. Allahu yectebî ileyhi men yeşâ'u ve yehdî ileyhi men yunîb. Ve mâ teferrakû illâ min ba'di mâ câ'ehumul ilmu bagyen beynehum. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Evet, bu iki ayetin mealleri şöyle. O Allah, Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni daima doğruya iletir. Onlar peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre onlara verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. Evet, aziz dostlar, Yüce Rabbimiz bütün peygamberlere ve ümmetlerine dini dosdoğru yaşayın, ayakta tutun ve onda fırkalaşmayın. Ayrı ayrı yollar tutup da parçalanmayın diye böyle bir genel yasa, genel kural koyduğunu beyan ediyor. Ve fakat ehli kitabın gerek Yahudiler gerek Hristiyanların fırkalaştıklarını işaret buyuruyor. Ve işte onların böylesi bölük pörçük duruma düşmeleri sebebiyle de artık Allah'ın dinini dosdoğru bir şekilde yaşayamadıkları, hevalarına uydukları, arzularının peşine düştükleri ifade edilerek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu mesaj veriliyor. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ 15. ayet, Şura suresi 15. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَغِمْ كَمَا اُمِرْتْ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابِ وَاُمِرْتُ الْاِعَادِلَ بَيْنَكُمْ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Bunun için Resulüm, ey Peygamber, sen insanları davet etmeye devam et. Tevhide davet et. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına uyma. De ki, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara inandım. Bana sizin aranızda adaletle davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Bizimle sizin aranızda karşılıklı delillere dayalı bir tartışma konusu yoktur esasen. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak onadır. Evet, önceki ayetlerde, 13 ve 14. ayetlerde bütün peygamberlere, dini ve ümmetlerine dini dosdoğru ayakta tutun ve onda fırkalaşmayın diye emrolunmuştu. Fakat bu emir ümmetler tarafından, o kitaplara, Allah'ın indirdiği mesajlara varis olan ümmetler tarafından gereğince yerine getirilemediği için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ İşte bunun için sen davete devam et, çağrına devam et. Yani onları tevhid dinine, Allah'ın dini üzere bir araya gelmeye, ortak bir ilah inancına, ahiret inancına ve din-i mübin-i İslam'a davet et. Burada alimlerimiz, müfessirlerimiz, fed'u ifadesi yani davet et emri ama niye davet edileceği ifade edilmiyor. Ancak peygamberlerin davetinin merkezi bellidir. Önce onlar la ilahe illallah kelime-i tevhidine çağırırlar. Yani dinin merkezinde Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Efendim esası yatar. Onun için burayı tevhide çağır tarzında anlar birçok müfessirimiz. Yani her türlü şirkten arınmaya onları davet et. Ve sonra da elbette o çağa, o döneme gelen peygambere inen ilahi mesajlara tabi olmaya çağır. Yani İslam'a çağır. Yani Kur'an'a çağır. İndirilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen o ilahi mesajlara çağır anlamındadır denilmiştir. Doğrusu da budur. Şöyle ifade edelim. Aslında bu çağrının ana çerçevesi şunun üzerine oturuyor da denebilir. Nasıl? İşte bütün Nuh Aleyhisselam'dan başlamak üzere bütün peygamberlere dini dosdoğru ayakta tutun, dini dosdoğru efendim yaşayın, anlayın ve yaşayın ve onda fırkalaşmayın buyurulmuştu. İşte bu esasa çağır aslında. Bu manada var burada. Yani hem etrafındaki müminleri, hem efendim ehli kitabı, Yahudi ve Hristiyanları, hem müşrikleri, hemen hepsini, hepiniz gelin, bir şu ana esasla birleşelim. Allah'tan başkasını mabud edinmeyelim. Birbirimizi Rabler edinmeyelim. Birbirimizin arzularını ilah edinmeyelim. Allah'a, ahirete iman edelim. Ve Allah'ın gönderdiği dine büsbütün olarak hep birlikte sarılalım. İşte esas davet buraya. Gelin İslam, çünkü peygambere indirilen Kur'an-ı Azimüşşan aynı zamanda sizin kitaplarınızı da tasdik eden bir kitaptır. Sizin kitaplarınızdaki o ana esasları, ana çerçeveyi koruyan ve onun üzerine bu çağın, zamanın, kıyamete kadar gelecek dönemin gereklerini de ifade eden bir kitaptır. O zaman hepiniz gelin, hem Kur'an'a iman edin, hem Kur'an'ın kendisine indirildiği peygamberin peygamberliğine iman edin ve Allah'ın bu son gönderdiği dini en güzel şekilde ayakta tutun. Burada da bölük pörçük olmayın mesajıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, çünkü onun şahsında da ümmete fed'u diye davet et dedikten sonra vestakim kema ümirte ve emrolunduğun şekilde istikamet üzere ol, dosdoğru ol buyurulmuş oluyor. İstikamet aslında İslami terminolojide, literatürde inanç, niyet, düşünce ve davranışta doğruluk ve dürüstlüğü, Allah'a yönelme ve onun buyruklarına uygun davranma hususunda devamlı ve tutarlı olmayı ifade eden bir kavramdır istikamet. İstikamet, yani sırat-ı müstakim üzere, dost doğru yol üzere olmak, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yürüdüğü o hayat tarzı ne ise işte o şekilde bir hayat sürmenin adıdır. Kimi alimler istikameti ifrat ve tefrit arasında orta bir yol olarak tarif ederler. Ancak ayet-i kerime emrolunduğun şekilde istikamet üzere ol buyurulduğuna göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Azimüşşan'da neler emredildiyse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi şahsında o emrolunanları nasıl temsil ettiyse işte istikamet tam da onun gibi yol yürümektir. Onun gibi kul olmaya çalışmaktır. Onun gibi hayata nizam ve intizam sağlamaya çalışmaktır. Elbette bu din-i mübini İslam ifrat ve tefritten uzak, bu ümmet de ifrat ve tefritten, aşırılıklardan uzak orta bir ümmettir. Akl-ı selim üzere hareket eder, ilim ve basiret üzere hareket eder. Böylece her hak sahibine hakkını vere vere bir hayata, böyle bir hayat sürmeye davet eder. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların arzularına uyma. Onlar kim? O müşriklerin, o ehli kitabın, efendim bir takım seninle pazarlığa oturacaklar belki ey peygamber. Şöyle olsa, şöyle olsa diyecekler. Hayır, sen dimdik dur. Allah'ın dini ne ise ona göre davran. Onu eğriltme, onu sağa sola efendim onların çevirmelerine müsaade etme. Onu, o yolu, o dost doğru yolu bir şekilde bulandırmak isteyecekler. Kendi menfaatlerini, arzularını ön plana çıkararak seni de oraya doğru çekmeye çalışacaklar. Sakın onların o arzularına uyma buyuruluyor. Yani senden tavizleri isteyecekler. Şunu kaldırsan iyi olur diyecekler. Keşke şu ayet olmasaydı diyecekler belki. Onların bu anlamdaki arzularına uyma. Allah'ın dini çünkü bu din. Bu din Allah'ın dini olduğu için onu değiştirmek elbette kimsenin haddi olamaz. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeye asla tevessül etmez. Etmeyeceği için de alimlerimiz derler ki burada Hazreti Peygamber'in şahsında ümmetine, kıyamete kadar gelecek ümmete bir mesaj vardır. Sakın Allah'ın dinine uymayanların, Allah'ın dinine teslim olmayanların bir takım arzularını ön plana getirerek, onların izinden giderek Allah'ın dinini eğritmeyin, Allah'ın dinini bozmayın, budamayın, Allah'ın dinine yeni yeni ilaveler yapmayın ve Allah'ın dini ne ise onu öylece koruyun ve bu konuda da tefrikaya düşmeyin. Ancak ne yazık ki tabii ehli kitabın düştüğü, Yahudilerin, Hristiyanların düştüğü o tefrika illetine, fırkalaşma illetine ümmeti Muhammed'de düşmüştür. Ve elbette ancak kıyamete kadar hak üzere devam eden bir topluluk var olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bize haber verir. Onlar kıyamete kadar var olacak bir topluluktur buyurur. İşte ehli sünnet diye bir çerçeve. Ki bu Kur'an ve sünnet yolunda Hazreti Peygamber ve ashabının ve alimlerimizin yürüdüğü ana cadde demektir. Bu çok geniş bir caddedir. Bu caddede insanları dışlamak değil, diğer müminlerin üzerine kırmızı çizgi çekmek değil, her birini oldukları hal üzere efendim mümin olarak görüp onların imanlarında, amellerinde yanlışlıklar varsa, bid'atlere düşmüşlerse, sapkınlıklara düşmüşlerse, düzelte düzelte o büyük topluluğu koruma bakış açısıdır. İşte bu bakış açısını korumak son derece önemli. İslam ümmetinin birliği de, tevhidi de buna bağlıdır. Birbirini dışlayan, birbirinin efendim kanına giren, birbirini yok sayan, ötekileştiren topluluklar hiçbir zaman Allah'ın dinini dosdoğru bir şekilde temsil edemezler. Elbette bu şu anlama gelmez. Bir takım sapkınlıkları onaylamak anlamına gelmez. Bir takım yanlışlara yanlış demeden onlarla beraber yürümeyi gerektirmez. Hem ıslah, hem davet, hem irşat ederek bu çerçevede Allah'ın dinini efendim bir bütün halinde korumak, bütün müminlerin şiarı olmak durumundadır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayette sen şöyle söyle ve kul âmentü bimâ enzelallahu min kitab. De ki Allah kitap adına ne indirdiyse ben hepsine iman ettim de. Tevrat'a da iman ettim, İncil'e de, Zebur'a da, İbrahim Aleyhisselam'a verilen sayfelere de, işte başka peygamberlere verilen, indirilen mesajlara da hepsine iman ettim de. Evet, biz de bugün müminler olarak böyle diyoruz. Ve ümirtu li adile beynekum ve ben emrolundum ki diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aranızda adaletle emredeyim. Adaletli olayım. Yani her hak sahibinin hakkını teslim edeyim. Kimseye haksızlık etmeyeyim. Bana verilen ana talimat bu. Allahu Rabbuna ve Rabbuküm. Allah bizim de Rabbiniz, Rabbimiz sizin de Rabbinizdir. O zaman ey ehli kitap, ey müşrikler, ey kafirler, Allah Celle Celaluhu hepimizin Rabbidir. Öyleyse gelin o Rab'de birleşelim. Onun bizim Rabbimiz olduğunu bir kere kabul edelim. Bunu kabul ettikten sonra lena a'maluna ve lekum a'malukum. Bizim yaptıklarımız bize, sizinki sizedir. Yani nihai hükmü verecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. La hucete beynena ve beynekum. Artık Allah hak ve hakikati bu şekilde biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden beyan ettikten sonra, bu apaçık hak ortaya çıktıktan sonra sizinle bizim aramızda efendim bir delil getirme yarışına gerek kalmamıştır. Böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Çünkü biz zaten daha önce indirilen kitaplara iman ediyoruz. Onları tasdik ediyoruz. Onlara yapılan ilaveleri, onlara yapılan yanlış yorumları reddediyoruz. O ana omurgayı kabul ediyoruz. O zaman Rabbimiz de Allah'tır diyoruz. Niye tartışalım ki? Niye bu ana cadde varken farklı farklı yollar tutalım ki? Allahu yecma'u beynene. Allah bizi toplayacaktır. Bir araya getirecek olan odur. Yarın kıyamette bir araya toplanacağız. Herkes efendim doğrusunu eğrisini esas orada görecek. Burada kimisi nefsani arzularını ön plana çıkarıyor. Maslahat diyor. Başka şeyler söylüyor. Ve kendince ben haklıyım demeye çalışıyor. Belki insanları kandırıyor da efendim insanları kendince ikna da ediyor. Ancak alemlerin Rabbinin huzuruna hep beraber varacağız. Ve orada o bize hüküm verecek. Kim doğru yolda, kim eğri yolda. Bu ileyhil masir, dönüş ancak ona olacak. Başkasına değil, başka yere değil. Tabii Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Rabbimiz bütün kullarının esasen kurtulmasını da murad eder, davet eder. Ancak ayak direyen, inadından, nefsani arzularına uyduğundan veya başka sebeplerden dolayı, hasedinden mesela, dolayı davete icabet etmiyorsa da yapacak bir şey yok. Nitekim Âl-i İmrân suresinde de mesela ehli kitaba şöyle bir çağrı yapılmış. De ki ey ehli kitap, sizin de aramızda ortak olan bir söze, şu ortak noktaya gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun ki biz elbette yalnız hakka teslim olmuş Müslümanlarız deyin buyuruluyor. Âl-i İmrân 64. ayet. Bu ayette de bu ana çerçevede, bu ana yolda, bu ana merkez cümlede bir arada bulunulması ve böyle uzun uzun tartışmalara girmenin de bir anlamının olmayacağı ifade edilmiş oluyor. وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُج۪يبَ لَهِ Hüccetuhum dâhizatun inde rabbihim ve aleyhim gadabun ve lehum azabun şedid. Onun çağrısı, yani Allah'ın çağrısı, birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Evet, Allah davetini gerçekleştiriyor peygamber vasıtasıyla, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vasıtasıyla ve onun daveti de evet ehli insaf ve aklı selim sahipleri tarafından kabul ediliyor. Allah'ın davetine icabet ediliyor. Madem ki böyle bir peygamber Allah'ın ayetleriyle geliyor ve bu ayetler de o adeta kendisini o ilahi mesaja kapatmayan gönüllerde karşılık buluyor ve yerleşiyor. Ve her dinden, her topluluktan, müşriklerden de, Hristiyanlardan da, Yahudilerden de, bileninden, bilmeyeninden, aliminden, cahilinden, her seviyeden insan bu ilahi davete doğru kalbini veriyor ve bir yöneliş meydana geliyor. Bundan sonra hala Allah hakkında tartışmaya giriliyorsa, güya kendilerince bir takım deliller ortaya koyarak, yok bizim dinimiz sizinkinden daha üstündü, şöyleydi, böyleydi, biz daha eskiyiz, kitabımız daha eski, peygamberimiz daha kıdemli diyerek böylesi tartışmalara girmek, buyuruyor Cenab-ı Hak, Hüccetuhum dâhilatun inde rabbihim. Rableri katında onların bu nevi ortaya koydukları, delil diye sundukları şeyler geçersizdir. Üstelik onlar bile bile inatla haktan inen o ayetlere ve hakkın gönderdiği peygambere karşı bir efendim duruş sergiledikleri için, karşı duruş sergiledikleri için de Allah'ın gazabı onların üzerine çökmüştür. Ve onlara şiddetli bir azap da olacaktır. Dünyada da bunun cezasını çekecekler ama esas şiddetli azap ahirette onlara gelecektir. Burada Kur'an yolu müelliflerinin, Kur'an yolu isimli tefsirdeki müelliflerin bu ayetle ilgili güzel izahları var. Oradan birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak isterim. Herkesin Rabbinin bir olduğu kabul edildikten sonra Allah Teala'nın zat ve sıfatlarının mahiyeti üzerinde yapılacak tartışmalar anlamsız kalacaktır. Çünkü bu konunun insan idrakini aştığı açıktır. Dolayısıyla bu tür tartışmalarla gerek kendilerini layıkı veçile Allah'a kulluk etmekten mahrum bırakan, gerekse başkalarının zihinlerini örselemeye çalışan kimselerin hesap gününde Allah'a karşı ileri sürebilecekleri bir mazeret yoktur. Dünyadayken delil saydıkları, kanıt saydıkları ama aslında kendilerini oyalayan gerekçeler onun katında hiçbir değer taşımayacaktır. Ayet-i kerimenin put ve benzeri varlıkları da Tanrı gibi görmekle beraber kainatın tek yaratıcısının Allah olduğunu kabul eden müşriklerin yanı sıra tek Tanrı inancına sahip olduğu halde Allah'ın zat ve sıfatları hakkında saçma tartışmalara dalan Yahudileri ve bütün insanların Rabbinin bir olduğuna inandıkları halde Tanrı kavramını parçalayan ve peygamberlerine uluhiyet izafe ederek adeta onu üçüncüsü gibi kabul eden Hristiyanları da aslında bu ayet kapsamaktadır. Yani burada gerçekten güzel bir izah. Allah hakkında güya kendilerince muhatapları ikna maksatlı deliller getirenler bir şekilde Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra işte mesela müşrikler ne diyorlardı Allah hakkında? Tamam, Allah yaratmıştır bütün varlığı ama ona biz aracılarla ulaşabiliriz. Böyle bir efendim putlarımız olmalı. Ya da Allah'ın meleklerini biz, onlar Allah'ın kızlarıdır, onları vasıta etmeliyiz gibi efendim bir takım ne yapıyorlar? Farklı bir itikat ortaya koyuyorlar. İşte Hristiyanlar diyorlar ki, tamam Allah var, o yaratıcıdır. Fakat onun yanında İsa da Rabbin oğludur diyorlar. İşte Ruhul Kudüs var diyorlar. Ne yapıyorlar? Allah hakkında farklı bir kendi akıllarınca bir takım üretimlerde bulunuyorlar. Ve Yahudi kelamında da zamanla bazen bizim efendim o kelamdan etkilenen ya da felsefeden etkilenen bir takım düşünürlerimizin, filozoflarımızın da işte Allah'ın sıfatları hakkında o kadar böyle ileri geri lüzumundan fazla tartışmaya girmişlerdir ki bunları da Cenab-ı Hak doğru bulmuyor. Neden? Çünkü insan aklı Allah'ı kavrayacak. Allah'ın varlığını tamam, birliğini tamam, Allah'ın varlığı ve birliğini anlayacak şekilde bir şekilde yaratılmışız. Fakat Allah'ın mahiyetini, nasıl oluşunu kavrayacak şekilde yaratılmamış aklımız. Bu yönüyle Allah'ın mahiyetine yönelik, nasıl bir varlık olduğuna yönelik adeta fikri didişmeler diyelim. Söz gevezeliğinden ibaret kalmış çoğu zaman. Bunu da ilim adına yapılmış belki. İşte bu tür tartışmaları da Cenab-ı Hak doğru bulmuyor. Rabbimiz Allah'tır de, mustakim bir hayat sür ve Allah Celle Celaluhu kendi zatını Kur'an-ı Azimuşşan'da nasıl anlattıysa ona öylece inan. Rahmandır o dediyse Rahmandır de, Rahim'dir dediyse Rahim'dir de. Dolayısıyla kendi aklınca bir Allah tasavvuru oluşturmaya kalkma, başarısız olursun. Lüzumsuz işle meşgul olursun en azından. Onun için bu hocalarımızın Kur'an yolu tefsirindeki bu hatırlatmaları gayet güzel olmuş. Mümin insan Rabbimiz Allah'tır der ve Esma-i İlahiye Kur'an'da Allah'ın en güzel isimlerini de güzelce anlamaya gayret eder. Ve Rabbimiz kendisini nasıl anlatıyorsa, her bir ayette nasıl anlattıysa ona öylece iman ederiz. Ve o konuda da Rabbimizin mahiyeti hakkında tartışmalara girmeyiz. Çünkü o tartışmanın sonu yok. O tartışma neticesinde ortaya koyacağınız bütün deliller Rabbinizin katında geçersizdir. Bilmediğiniz alanla ilgili konuşuyorsunuz. Kur'an buna racmen bil gayb der. Bilmediği alana taş atmak gibi bir şey. Yani bilmeden rastgele atmak diyoruz ya biz de, işte atma, atmasyon diyoruz. Atmasyon konuşmamak gerekiyor. Rabbimiz burada çok ince bir şekilde kullarını uyarıyor. Böylesi kimseler neticede ilahi gazaba diyor, ilahi gazap dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın azabına sebep olacak bir hoşnutsuzluğuna sebep oluyorlar. İşte Allah'a ortak koşuyor, peygamberlerini ilahlaştırıyor. Efendim kendi arzularını ilahlaştırıyor. Alimler işte mesela nitekim ruhbanlar, hahamlar Rableşiyorlar. Efendim böylesi yanlış yollara girebiliyor insanoğlu. Cenab-ı Hak bu konuda da kullarını uyarıyor. Allahu'l-lezî enzelel kitâbe bil hak vel mîzân ve mâ yudrîke le'alles sa'ate karîb. Hak ve hakikat içerikli kitabı, yani Kur'an'ı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen, yani mizanı gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin, kıyamet vakti belki de çok yaklaşmıştır. Evet, Yüce Rabbimiz kitabı indirenin zat-ı uluhiyeti olduğunu beyan ediyor. Yani bu kitabı biz indirdik diyor. Bu kitap o peygamber olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kelamı değil. Allah'ın indirdiği bir kelamdır. Ve birçok konuyla ilgili hakikatler o kitapla birlikte inmiştir. Ve Allah bir mizan indirmiştir, ölçü indirmiştir. Ne bilirsin, belki kıyamet çok yakındır. Ayet böyle bitiyor. Burada kitap kelimesiyle peygamberlere indirilen ilahi mesajlar bütünü kastedildiği de ifade edilir bazı müellifler tarafından. Yani indirilen kitapların hepsini indiren Allah'tır yani Tevrat'ı da o indirmiştir. İncil'i de, Zebur'u da, Kur'an'ı da. Bazı alimler ise buradaki el kitaptan maksadın Kur'an olduğunu, bu Kur'an'ı indiren Allah'tır şeklinde anlamışlardır. Ölçü ve denge diye efendim belki Türkçeleştirebileceğimiz el mizan kelimesi ise tartı anlamına kullanılır mizan. Bu bağlamda müfessirlerin çoğunluğu tarafından adalet manasında anlaşılır. Yani Cenab-ı Hak hem Kur'an'ı indirdi hem de işte bütün mahlukat, bütün varlık hakkında adalet, denge diye ifade edebileceğimiz o dengenin nasıl olacağına dair esasları da indirdi. O kitapların muhtevasında zaten bu esaslar vardı. Bazı alimler derler ki o mizan, Allah insanlara bir vicdan vermiş mesela, bir aklı selim eğer vicdanıyla baş başa kaldığında o ölçüyü tutturur. Bazı alimler el mizanı şöyle de anlarlar. Adaleti gerçekleştirme adına, yani o bütün her şeyi yerli yerine koyma adına maddi varlıklarda tartı aletine, manevi konularda ise akıl ve ruhun belli donanımlarına, varlıkla varlık ve olaylar arasında gerekli dengeyi kuracak muhakeme gücüne işaret vardır burada derler. Yani burada eğer bu mizan dünyada indirilen mizansa bunun anlaşılması üç şekilde oluyor demek ki. Bir, indirdiği kitaplar vasıtasıyla Cenab-ı Hak oradaki emirler ve yasaklar ve tavsiyeler çerçevesinde bir dengeyi de indirmiş oluyor. Bütün efendim o kitaplarda bir denge var. Ya da Rahman suresinde ifade edildiği gibi ve vada'al mizan. Allah bütün varlığa bir mizan, bir ölçü koydu. Her şeyi bir ölçüyle yarattı. Her şeyde bir adeta bir matematik var. O dengeyi koruma anlamında, o denge zaten konulmuş, bozmamak noktasında. O dengeyi koyan da Allah. Maddi varlığa da bir denge koydu Allah. Manevi dünyaya da bir denge koydu. Evet, bir kitapla indirilen denge. Ya da aleme indirilen mizan. Bütün varlıkta bir ölçü var. O ölçüyü doğru keşfetmek ve o ölçüyü aşmamak. Orada ifrat ve tefrite düşmemek, o dengeyi korumak. Diğer bir mana, buradaki mizan, evet, insanın özüne yüklenilen o vicdan diye de ifade ettiğimiz, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine danış, kalbine diye ifade buyurduğu, insanın iç mekanizması eğer doğru çalıştığı zaman, nefsaniyet içine girmediği zaman, insan ve cin şeytanlarının vesveseleriyle değil de, İnsan öz benliğiyle hesaplaşarak doğruyu arama anlamında eğer kendisine soruyu sorar ve orada hem kalbini hem aklını, kalbin akletme melekesini çalıştırarak bir sonuca ulaşmak isterse orada da bir mizanı bulacaktır. Allah da onu bizim özümüze yüklemiştir. Bu bakımdan insan isterse zulme sapmayabilir. Çoğu zaman insanın zalim olması vicdanına rağmendir. Bilmeyerek elbette insan da bazen zulme saptığı olabilir. Ancak bilinçli insan adaleti keşfedebilir. Nerede nasıl davranacağına dair bir orta yol elbette keşfedebilir. Çünkü o onun mahiyetinde vardır. O mizan bu mizan da olabilir. Buradaki mizan şu da olabilir. Bazı alimler buna da dikkat çekerler. Allah kitabı da indirdi. Hakikatlerin mecmuası olarak. Mizanı da indirdi. Bu mizan da amellerin tartılması anlamında. Yani ileride yapıp ettiklerinizin sonuçlarını ortaya koyacak bir terazi var. Bir ölçü var. Bir tartı var. Sizin amelleriniz orada değerlendirilecek anlamında. Çünkü ayetin sonu ve ma yudrike lealle saate garib diye bitince, yani ne bilirsin belki de o kıyamet çok yakın, iyice yaklaşmıştır. Yani dolayısıyla sanki şu denilmiş oluyor. Bak, kitap indi. Ne yapacağınız, nasıl yapacağınız burada izah ediliyor. bu kitabın sizden istediklerinin neticesinde sizler bir değerlendirmeye tabi tutulacaksınız. Bunun için bir de mizan indi. Bir mizan var. Bu mizan da kıyamette, mahşer gününde, o hesap görüleceği anda ortaya çıkacak. İkisini de indiren Allah'a. Öyleyse ayağınızı denk alın. Gönderilen kitabın muhtevasına göre bir hayat sürmeye çalışın. Hevanıza, arzularınıza göre değil. Ve bunu güzel yaparsanız, yarın o mizanda amelleriniz ağır basar. Amelleriniz ağır basarsa kurtulacaksınız. Ama hafif gelirse, o salih amelleriniz çok çok hafif gelir, günahlarınız ağır basarsa, o zaman da cezayı hak edeceksiniz. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ أَلَا اِنَّ الَّذ۪ينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ Kıyamete inanmayanlar, onun bir an önce gelmesini isteyip duruyorlar. Gerek sözleriyle, gerek halleriyle. Kıyameti çabuklaştırmak istiyorlar. İman edenlerse ondan korkuyor, ürperiyor ve onun gerçek olup mutlaka geleceğini biliyorlar. Dikkat edin, kıyamet hakkında tartışıp onu inkar edenler elbette derin bir sapıklık ve aldanış içindeler. Kur'an'ın birçok ayetinde inkarcıların bazen alayvari, hadi vaat edip durduğun kıyamet bir an önce geliversin dediklerini, o müşriklerin böyle söylediğini Kur'an bize nakleder. Diğer taraftan da kıyameti adeta çabuklaştıracak işler yaparlar. Bir takım sapkınlıklara düşerler ve toplumun helakini hızlandırırlar. Kur'an bunun birçok örneklerini verir. İşte o kıyametin geleceğine imanı olmayan, inancı olmayanlar onu diyor aceleyle isterler. Fakat iman edenler, o kıyametin geleceğini kabul edenler ondan hem korkar hem de onun yegane hakikat olduğunu bilirler. Ve Cenab-ı Hak sonunda, ayetin sonunda dikkat edin diyor. O kıyamet konusunda şüphe oluşturmaya çalışan, tartışanlar var ya, tartışıp duranlar, gerçekten onlar çok ama çok derin bir sapıklık içindedirler. Yani dünyanın, alemin, her birinin bir ömrünün olduğu gün gibi aşikarken böyle bir kıyametin geleceğini düşünmezler. Sanki ebedi gibi görürler. Ve bütün bu varlık alemi kendiliğinden olmayacağına göre ve alemlerin Rabbi de kullarıyla iletişimde bulunarak onlara kıyametin olacağını ve bir sahnenin, bir mahşer sahnesinin kurulacağını haber verdiği halde onu umursamadan hayat sürenler elbette sapkın bir hayatın içinde olacaklardır. Allahu latifun bi ibadih yerzuku men yasha ve huvel kaviyyul aziz. Allah kullarına karşı çok ama çok lütufkardır. Dilediğini istediği şekilde rızıklandırır. Çünkü o çok kuvvetlidir. Kudreti daima üstün gelen azizdir. Buradaki Latif ismi şerifi ile ilgili müfessirlerimizin şöyle izahları var. Buradaki Latif ismi kullarına karşı çok şefkatli ve merhametli anlamında bir ifadedir. Çok lütufkardır yani Allah. Evet, kafir de olsa rızkını verir. Buradaki bi'ibadihi ifadesinde mümin kafir bütün kullarına karşı lütufkardır diye elbette anlaşılabilir. Ancak bi'ibadihi derken kendi has kullarına elbette onun lütfu çok daha fazladır. Kendi kullarına derken o kulluğu Allah'a tahsis eden kullar burada kastedilmiş olabilir ki ayetin gelişinde bu da anlaşılıyor aslında. Fakat bir önceki mananın anlaşılmasında da bir engel yok. Allah bütün kullarına karşı lütufkardır. Fakat o ibadetiyle, kulluğuyla kendini Rabbine tahsis edenlere çok daha lütufkardır. Onları dilediği şekilde rızıklandırır. Dilediklerine dilediği rızıkları verir. Kafire verdiği rızık ayrı, mümine verdiği rızıklar da ayrı ayrıdır. Dünyevi rızıklar tamam, kafire de mümine de verilir. Fakat bir de manevi rızıklar vardır. Efendim ulvi rızıklar vardır. Kalp aleminin, insanın efendim iç aleminin yaşadığı rızıklar vardır. Yarın kıyamet gününde erişilecek lütuflar vardır. İşte o lütuflar iman edenlere çok daha farklıdır. Herkesin imanına, takvasına göre nice nice lütufları vardır. Allah her kuluna bu yönüyle zaten lütufkardır. Kullarının en küçük ihtiyaçlarını bile öyle dikkate nazara alır ki kendileri bile ihtiyaçlarının nasıl karşılandığının farkına varmazlar. Latif kelimesinde ince manası da var. Yani adeta son derece çaktırmadan diyelim. Öyle lütuflar, öyle lütuflarda bulunur ki Allah, bazen lütfa eren kişi bunun farkına bile varmaz. Nitekim her birimiz kendi iç dünyamızda, maddi bedenimizin efendim şu derinin altında bile ne lütuflarla karşı karşıyayız, bunu görmüyoruz, bilmiyoruz, hissetmiyoruz. Evet, fark etmediğimiz nice nice nimetler var, zahir ve batın. Kimisi belki görünür, görmek isteyene, kimisi ama görünmez. Bu yönüyle Cenab-ı Hak öyle efendim zerreden küreye, fark edilenden fark edilmeyene öyle lütufları var ki anlamındadır. Evet, yine azı kabul eden, buna karşı pek çok ihsanda bulunan, kalbi kırık olanın kalbini onaran, zor şeyleri kolaylaştıran gibi manalarda verilmiş müfessirlerimiz tarafından. Evet, elbette Cenab-ı Hak latiftir kullarına. Öyleyse onun lütfundan istemek lazım. Ya Latif diye diye onunla bağ kurmak lazım. Onun her lütfuna ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak nankörlerden değil, şükreden kullarından eylesin efendim cümlemizi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.